Ayrım 11, Yazılamayanlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 155. Esma Esat, Tayyipler kitap okumuyor. Neymiş efendim, Sisi diktatörmüş. Sana ne? Sen dünyanın diktatör metresi misin? Katar ile Arabistan'da demokrasi mi var? Niçin onların liderleri için tek söz etmeyip Mısır'ı Türkiye'ye düşman yaptın? İhvancılık ve siyasi İslamcılık adına değil mi? Türkiye gibi bir ülke nasıl böyle bir bağnazlığa boğdurulur? Kısacası İslamcı AKP iktidarının Orta Doğu politikası Türkiye adına net bir yıkımdır. Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esad'a kızgınlığı kişiseldir diyenler ise şunu anlatıyorlar ki, kuşkusuz bu sadece spekülasyondur ve doğruluğu sorgulanır. Beşar, Tayyip, Esma, Emine dörtlüsü bir ara çok yakınlaşır. Tamamı Arapça bildiklerinden, tarihten sanata, edebiyattan ekonomiye ve uluslararası ilişkilere kadar pek çok şeyi konuşup tartışırlar. Esma Esat bir gün Tayyip ile Emine Hanım'ın gıyabında Ürdün Kralı Hüseyin'in eşi Rania'ya şunu söylemiş. Aklım almıyor. Sayın Erdoğan Türkiye gibi bir ülkenin başbakanı ama çok sığ. Eşi de öyle. Hiç mi kitap okumuyorlar? ABD ile dost muyuz, düşman mı? Bana anlatıldığına göre bu dedikodu Tayyip ile Emine Erdoğanların kulağına gitmiş ve çok öfkelenmişler. Kızgınlıkları ve barışmamaları biraz da güya bundanmış. Dediğim gibi bu anlatılan kulis dedikodusudur ve doğruluğu tartışılır. Gelelim Orta Doğu dışındaki AKP politikalarına. Avrupa Birliği'ne bir gün Haçlı deyip sövüyorlar, ertesi gün dört bakan ortak basın toplantısı düzenleyip ona olan imanlarını açıklıyor. Almanya'ya bir gün alçak, ertesi gün müttefik diyorlar. Yine Hollanda bir gün hasım, ertesinde yoldaş. ABD ise ne olduğu belli değil. Bakıyorsunuz güya hep stratejik ortak ve bu sürekli vurgulanıyor. Öyleyken o ABD PKK'ya bedava 5000 tır dolusu silah verirken Türkiye'ye parasıyla silah satmıyor. Aynı ABD Türkiye savunma ihtiyacını başka ülkelerden gidermek ister, yine müdahale eder. Buna mukabil iki ülke Menbiç'te ortak devriyeye çıkar. İktidar bir gün ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiğini açıklar ve kıyameti koparır. Ertesi gün ekonomimizin başına kayyum olarak siyah güdümlü McKinsey isimli bir şirketi atar. Hülasa ABD ile dost muyuz, düşman mıyız belli değil. Olgular değil, algılar. Politikaları net olarak düşmanca, lakin bir türlü ondan vazgeçilemiyor. Rusya, Çin ve İran ile ilişkiler bile muğlak, zira Türkiye'nin günübirlik savrulmalarından kuşkulular. Kısacası dış politikamızın izahı tek kelime ile politikasızlıktır. Yapılan sadece yeni Osmanlı rüyaları görmek ve iç kamuoyunda yalan rüzgarları estirmek. İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e karşı yapılan bir One Minute soyut şovu ile 10 yıl idare ettiler. Evet, sadece slogan attılar ki o sloganı bile attıktan yarım saat sonra geri almışlardı. Öyleyken adam İslam kahramanı yapıldı. İsrail'e karşı ne bir tavır ve bir tutum. Yukarıda belirttik, ticaret artarak devam ediyor. Ama ahaliye sorsanız bunlar mücahit. Dediğimiz gibi Türkiye'yi olgular değil, algılar yönetiyor. Algı oluşturma mekanizmalarının tamamı iktidarın kontrolünde. Bırakın devletin TRT'si ile Anadolu Ajansı'nı, bütün özel medya iktidar denetiminde. Pravda medya dönemi Rusya'da bile son bulurken Türkiye'de en parlak günlerini yaşıyor. Hükümetin istemediği hiçbir şey medya tarafından yansıtılmıyor. Patlayan faiz ile enflasyonu bile gizliyorlar. Abdülhamit istibdadı. Düşünün, Türk halkı elektrik ile doğalgaz zammını bile Türk medyasından değil, yabancı medya yani Reuters ile Bloomberg'den öğrendi. Medyanın yaptığı tek şey yalanlarla farklı algılar yaratmak. Doların artışını Trump'a, zamları stokçu marketlere yüklemek. Türkiye bu iktidarla çok kanallı ama tek sesli bir döneme girmiştir. Ve abartısız olarak söylüyorum, Abdülhamit istibdadının ötesinde baskılar vardır. Eleştiri yapılamaz, haber verilemez bir noktadayız. Eleştiri yapanlara hem davalar açılıyor hem kovuluyor. Sadece padişahım çok yaşa diyenlere hayat hakkı var. Öyle olduğu için Türkiye basın özgürlüğünde Afrika'nın kabile devletleriyle diktatörlüklerin bile gerisinde. Amaç belli, medya ile sanal algılar yaratıp toplumu kanalize etmek ve seçimlerde oyuna almak. Ondan sonra da rejimimize demokrasi demek. İktidar epeydir bu şekilde varlığını sürdürüyor. Medyayı kullanarak siyaset mühendislikleri yapıyor. Yakın geçmişten bir örnek. 24 Haziran seçimleri arifesinde medyada her gün PKK üssü Kandil'in fethi haberleri ve manşetleri vardı. Kandil? Ne oldu Kandil? Öyle bir algı yaratıldı ki Kandil adeta fethedilmişti. Seçim bitti, Kandil haberleri bitti ve gerçek ortaya çıktı. Medyanın yalan manşetleriyle duyurduğu gibi Kandil hiçbir zaman kuşatılmadı, yani karasal bir operasyon hiç olmadı. Ama bu yalan haber medya sayesinde toplum tarafından hakikat olarak algılandı ve AKP ile yancısı Bahçeli ile partisi MHP'ye yaradı. Yani seçimde oyları topladılar. Sadece Kandil yalanı değil, CHP'nin ahır yaptığı camiler palavrasından türbanlı annenin üstüne işendiğine kadar pek çok şey. O kadar ki gezi sürecinde polis gazı ve zulmü sebebiyle Dolmabahçe Camii'ne sığınan gençler için bile camide içki içtiler yalanını manşetlere çektiler. Cami müezzini ben oradaydım, olanları gördüm, asla içki içilmedi. Ben Allah'tan korkarım, içildi deyip yalan söyleyemem deyince o yiğit din adamını hedef yapıp sürgün ettiler. Özetle bütün bunlar şunu anlatıyor. Medya yalan haber ve algı inşasında en temel araçtır. Hitler'i Hitler yapan bilindiği gibi medyayı iyi kullanan Goebbels'ti. Bir yalan uydurun ve onu medyada her gün insanların gözüne sokun. Birkaç gün sonra o yalanın doğru olduğuna siz bile inanırsınız ifadesi ona aittir. Tayyip ile Goebbels. Hakkını teslim edelim. Bu iktidar medyayı kullanma ve algı oluşturmada Goebbels'ten aşağı değil. Kamuoyu araştırmaları ile toplumun nabzını iyi tuttuklarından etkili konuları belirlemede mahirler. İnsanlık tarihinde inancı yani dini siyasette bunlar kadar iyi kullanan birileri hiç olmamıştır. Bugünkü AKP iktidarı medya algı ve korkunun birleşiminden var olmuştur. Medyayı ele geçirme ve kontrolde ise değil hukuk hiçbir değer tanınmamıştır. ATV ile Sabah'ın ele geçirilip iktidarın yarı resmi organı yapılması süreci kitaplara malzeme olacak genişlikte bir konudur ki biz bunu ayrıntılı olarak İmamlar ve Haramiler Medyası isimli kitabımızla yaptık. Onun için burada ayrıntılarına girmeyeceğiz. Fakat bugün bu grubun damat Berat'ın ağabeyi Serhat tarafından yönetildiğini ve patron görünen Kalyon grubunun 3. Havalimanı müteahhidi olduğunu belirtelim. Kurulan havuzlar ve ortaya çıkan tapeler Sabah ile ATV'nin nasıl iktidar medyası yapıldığının belgesidir. Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile Kanal 24 ve 360 TV ise dönem dönem iktidarın desteklediği farklı yandaş iş adamlarına teslim edilmiş ve finansmanı onlar tarafından sağlanmıştır. Bu gazeteler kimin? Bugün sahibi olan ya da görünen Zeki Yeşildağ'ı 12 Eylül 1980 darbe dönemi öncesinden tanırım. O yıllarda ağabeyi Hasan Yeşildağ Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanı, kendisi de iyi ülkücüydü. Daha sonra komşu oldukları Tayyip Erdoğan'la yakınlaştılar ve belediye başkanlığı döneminde siyasette beraber oldular. Ancak Rize Çayeli kökenli olup babaları semt fırıncısı olan Yeşildağların 3 gazete 2 TV alacak kadar zengin olmadıklarını biliyorum. Ayrıca bu medya kuruluşları zarar ettiklerinden her ay 5 milyon lira sübvansiyona ihtiyacı var. Bütün bunlardan hareketle bu gazete ile TV'ler gerçekten Zeki Yeşildağ'ın mı yoksa başkalarının mı kararı siz verin. Diğer medya grupları ise malum. Albayraklar ve İhlas gibi İslamcıların medyaları eşyanın tabiatı gereği %100 bunların kontrolünde. Keza Turgay Ciner ile Ferit Şahin medyaları iktidarın resmi yayın organı gibi yayın yapıyor. Zira bu iki isim madenci ve müteahhit olduğundan iktidara mahkum. Abartıyor değilim. Ciner ile Şahenk'e ait olan NTV ile Habertürk'teki tartışma programındaki konular ile konuklar bile iktidarın kurduğu medya masası tarafından belirleniyor. Aydın Doğan tehdit edilmiş ve Doğan medya olayı. Türkiye'deki rejimi anlatan en iyi örneklerden biri Doğan medya satışının perde gerisidir. Hayır, Aydın Doğan Hürriyet'i, Kanal D'yi, CNN Türk'ü ve Posta'yı kendi arzu ve isteğiyle satmadı. Aydınlık gazetesindeki sütunumda Doğan medya satışının olduğunun ertesinde yazdım. Bir dönem patronum olan Aydın Doğan'ın en yakın çevresinden dinlediklerime göre Aydın Bey böyle bir satışa zorlanmış ve mecbur kalıp satmıştır. O kadar ki kızları bile satış kararını babaları karar verdikten sonra öğrenmiştir. Aydın Doğan hiçbir zaman özellikle Hürriyet'i satmayı aklına bile getirmedi. Öyleyken niye mi sattı ya da mecbur kaldı? bana anlatıldığı kadarıyla dolaylı olarak tehdit edildiği için, medyasını satmaz ise 28 Şubat'ı medya ayağı soruşturmaları bahanesiyle tutuklanacağı ve medyasına kayyum atanacağı bizzat kendisine iletilmiş. Doğru yanlış bilmem ama bana en yakınından anlatılan budur. Bu noktada bir hatırlatma. Doğan medya satış olayı iktidar için tam anlamıyla olmak ya da olmamak anlamında olan genel seçimin birkaç ay öncesinde oldu ki bu tesadüf olamaz. Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet'in geniş kesimlere ulaşma potansiyelleri ortada. Demirören'in ardında biri mi var? Bu itibarla bu satış olayı bugün olmasa bile iktidar değiştiğinde çok gürültü çıkaracaktır. Satılan Doğan Medya'nın satış sonrası adeta Sabah ATV gibi iktidarın gayri resmi bülteni ve destekçisi olması göz önüne alındığında yapılan bu satışın operasyon olduğu iddialarını kuvvetlendiriyor. Gelelim alıcıya. Demirören ailesi. Hem ölen Erdoğan Bey'i hem oğlu Yıldırım'ı tanırım. Bunlar daha önce iktidara yakın olabilmek için Milliyet ile Vatan'ı satın almışlardı. Ve sübvansiyon adına her ay yüklü miktarda parayı bu gazetelere aktarıyorlardı. Dolayısıyla medyadan değil kar, sürekli ama sürekli zarar edileceğini çok iyi biliyorlardı. Öyleyken söyleyin, Erdoğan Demirören gibi akıllı bir iş adamı milyar dolarlık bir medyaya borçlanmasına girer mi? Faiz ile bankadan yüzlerce milyon dolar kredi alacaksınız ve bu parayı zarar eden bir sektöre aktaracaksınız. Yok, böyle bir şeyi 5 yaşındaki çocuk bile yapmaz. Bakın son kur artışı ile Demirörenlerin borcu neredeyse ikiye katlandı. Soruyorum, yoksa kulislerde fısıldandığı gibi Demirören Doğan Medya'yı birileri adına mı satın aldı? Ya da sen Doğan Medya'yı satın al, sana o parayı ödemen için gereken kaynağın zeminini oluştururuz. Sözü mü verildi? Çiller, ağır, susurluk. Abartmıyorum. Aktüel ifadeyle okur yazar olan herkes bu hadisede bir şeylerin döndüğünden emin. Öyle ya da böyle her şey ortada. Türkiye'de medyanın %90'ı artık iktidar kontrolündedir. Geride kalan muhalif birkaç gazete ise son döviz artışı ile kağıt bile bulamaz durumdadır. Yapılan ilan, reklam ambargolarını belirtmeme gerek yok. Yapılan son medya operasyonları ile ülkemiz yeşil pravda sürecini yaşıyor. Söyler misiniz, böyle bir medya ikliminde yapılan seçimler gerçek halk iradesini nasıl yansıtır? Halk popülizmi yapanlar bu soruyu cevaplamadan demokrasi kelimesini ağızlarına alamazlar. Türkiye'yi iyi yönettikleri için değil, medya manipülasyonları ile varlar. Ve bütün bunları örterek, saptırarak, naylon gündemler yaratarak yollarına devam ediyorlar. Yine dinlediğime göre Tansu Çiller ile Mehmet Ağar'ın iktidara el sallamaları bundanmış. Zira ikisi hakkında geçmişten kalan Susurluk isimli bir bela var. İki isim medyada bir iki manşet atılır ve soruşturma açılırsa tutuklanırım endişesinde ki Ağar'ın bu konuda bir miktar hapis yatmışlığı bile var. Bu korkulara ilaveten sağlanan bazı özel imkanların bu iki ismin aldığı siyasi pozisyonda payı olduğu yine iddialar arasında. Sonuçta ortaya çıkan manzara şudur. Korku devleti. Herkes korkuyor. Eski cumhurbaşkanı korkuyor. Eski başbakan korkuyor. Eski bakan korkuyor. Eski komutan korkuyor. Eski MİT'çi korkuyor. Siyasetçi korkuyor. Medya patronu korkuyor. İş adamı korkuyor. Gazeteci korkuyor. Görevdeki hakim, savcı, polis, asker, bürokrat korkuyor. Halk, yani ahali korkuyor. Zira açıktan görüşünü açıklayamıyor, telefonda konuşamıyor. Korku adeta ülkeyi esir almış. Başka bir ifadeyle Türkiye artık korku devleti. Korkanlar haksız mı? Değil, çünkü kural tanınmıyor. Hukuk ve yasa çarpıtılıp sopa yerine kullanılıyor. Kuşkusuz bu korkuyu yaratanlar bunu zevk için yapmıyor. Gerçekte kendileri çok korktuğu için korku salıyorlar. Varlıklarını onunla sürdürebileceklerini düşünüyorlar. Korkuları iktidarı kaybetmeleri halinde hesap endişesi. Pek çok yanlışlarının farkındalar. Hesap günü. Ve hesap sorulacağını düşünüyorlar. Mesela valilere PKK'ya operasyon yapmayın emrinin verilmesi. Mesela Habur rezaleti. Mesela PKK ile Oslo ve Dolmabahçe'de müzakere. Mesela APO ile mütareke şartlarını görüşmek ve pazarlık. Mesela eşkıya başının mesajlarının Diyarbakır meydanında okutulması. Mesela FETÖ'ye istedikleri her şeyi vermeleri ve bunu itiraf etmeleri. Mesela kozmik odaya giriş izni, mesela verilen çok sayıda usulsüz ihale ve bunlar gibi abartısız daha onlarca konu. Bu yapılanların hukuk ve yasaya göre suç olduğunu düşünüp düşünüp ürküyorlar. Hülasa işin özeti korktukları için korkutuyorlar. Ancak tarih şunu yazar, zulüm ile abat olunamayacağı gibi korku ile iktidar sürdürülemez. Yukarıda altını çizdik, yönetemiyorlar. Ne birikimleri ne kadroları var. Keza kafaları karışık, ümmet ile millet kavramları arasında sıkıştılar. Metodolojileri yok, diyalektiği bilmiyorlar. Soyut retoriklerle idare ediyorlar. Bir gün ümmet deyip Sudan'da ada kiralamanın önderliğini yapıyorlar. Ertesi gün Malazgirt'e gidip millet diyorlar. Tika ve ümmet. Üstelik o milletin adını bile söyleyemiyorlar. Aslında bunlar gerçek anlamda fikirsiz. Yaşadıkları her olayla boşa düşünce kendilerini arıyorlar. Emin olun ne istediklerini bile bilmiyorlar. Her konuda gün aşırı savruluyorlar. Bir dönem Suudi'ye önder kılavuz gördüler. Tanıyınca pişman oldular. Bir ara dış politikada mezhepçilik yaptılar. Geri tepince vazgeçtiler. Yeni Osmanlı ve hilafet hülyalarına daldılar. Yedikleri tokatlarla uyandılar. Cumhuriyete rövanşın ilahi görevleri olduklarını düşündüler. Tanıklıkları ile kurulan cumhuriyetimiz ile imanımızın ve devletimizin korunduğunu gördüler. Bir örnek, kısa adı TİKA olan Türk Kalkınma Ajansı var. Adı üstünde gayesi Türk dünyasına katkıdır. Mesela Semerkant'ta Türk İslam eserlerine destek mi gerekiyor? TİKA onun için kuruldu. Mesela Balkanlar'da Mostar Köprüsü misali ecdat eseri mi yıkıldı? TİKA onu imar adına var edildi. Misyonu bu. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk'ün eserlerini sahiplenme. Ümmet ve Halife. Ama heyhat! AKP iktidarı TİKA'yı ümmetin kurumu yaptı. Türk dünyasını bırakıp Afrika'dan Myanmar'a bütün dünyadaki ümmetin hizmetine verdiler. Onlara elektrik, su götürdüler. Cami, hamam, medreseler yaptılar. Aşevleri okullar kurdular. Abartıyor değilim. Her yıl milyarlarca dolar saçıldı. Ne için? Ümmete hizmet. Kendilerini ümmetin hamisi ve hatta halifesi gördüler. Kendi kendilerine böyle bir görev verdiler. Kuşkusuz dindaşlara yardım kötü bir şey değil. Dindaş olmasa bile ihtiyacı olan insana el uzatmak asilliktir. Ama insaf, Türkiye böyle bir yardımı yapabilecek durumda değil. Ümmete saçılan paraların tamamı yurt dışında faiz ile alınan borçlar. Faiz ile borçlanıp bunu ümmet diye savurmanın adı ise devlet adamlığı olamaz. İşte Türkiye bugün bunu yaşıyor. Eskilerin kahtı rical dediği şey. Devlet adamlığı, yokluğu, kıtlığı çekmek. AKP iktidarı ile beraber Türkiye yapılanlar bağlamında bu süreci yaşıyor. İdlib, ÖSO, cihatçılar. Ümmet noktasında kafalar hala o kadar karışık ki Suriye İdlib'de olanlar gözler önünde. Oradaki cihatçı çeteler hala sahipleniliyor. Onların bir değer ifade ettiği zannediliyor. Öyle olmasa Rusya ve İran ile ilişkileri koparma pahasına sahiplenilir miydi? Bereket Putin devlet adamlığı ve bölgenin geleceğini iyi okuması nedeniyle Türkiye'den vazgeçmiyor. Söyler misiniz lütfen? Türkiye gibi bir ülke, özgür Suriye ordusu gibi bir yapıyı nasıl omzuna alır? Nasıl ona her ay maaş öder? Türk ordusu bu kadar mı aciz, bu kadar mı yetersiz? Ve tam burada Türk Silahlı Kuvvetleri parantezi. Bu kurumu son 15 yıldır yönetenlere sitemim var, şikayetim var komutan kılıklı kifayetsizlere. 5000 yıl mazisi olan bir kutlu yapı, tarih yazmış şanlı bir kurum. Maalesef bizzat ona kumanda eden bazı komutanların acizliğiyle saldırıya uğrayıp büyük yaralar aldı. Genelkurmay'da fısıltı ile konuşma. TSK gibi bir kurum FETÖ'cülere yenildiyse bunun öncelikli sorumluları Hilmi Özkök'tür, Yaşar Büyükanıt'tır, İlker Başbuğ'dur, Necdet Özel'dir, Hulusi Akar'dır. İlker Başbuğ yaptığı büyük yanlışı sonradan görüp tersi tutum almıştır. Lakin Basra harap olduktan sonra bedeli ne olursa olsun hiçbir komutan ordusunu yendirmez. Kurumunun varlığı adına hiçbir şeyi de umursamaz. Açık yazacağım, eğer işin başında savcı kılıklı FETÖ'cü alçaklar karargaha genç teğmeni almaya geldiğinde net tavır alınsaydı yaşananların pek çoğu yaşanmazdı. Yaşadığım bir olayı aktaracağım ki ulusal kanalda anlatmıştım. Ergenekon operasyonlarının devam ettiği günler. Ben ve benim gibi birkaç kişi yazı ve programlarla feryat ediyoruz. Tam o günlerde Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan röportaj için randevu istedim ve aldım. Makama girdiğimde İlker Paşa'nın yanında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner oturuyordu ve hep yanımızda kaldı. Vatanseverliğinden emin oldum İlker Paşa'ya o dönem yazdığım Yeni Çağ'da yayınlayacağım röportaj sorularını sordum. Röportaj bitince yazılmamak kaydıyla sohbete geçtik. İlker Paşa bazı konuları bana fısıltıyla aktarmaya başladı. O günlerde ortam dinleme hadiseleri manşetlerdeydi. Bu durumu hatırlayıp sesimi yükselttim. ''Efendim, Genelkurmay karargahında benimle niye fısıldayarak konuşuyorsunuz? Birilerinin ortam dinlemesinden mi çekiniyorsunuz?'' ''Paşam, siz çekinmeyin, sizden çekinsinler. Benim emrimde 500 bin asker olacak. Vallahi de, tallahi de onlara dünyayı dar ederim.'' 11. Ayrımın sonu. Sayfa 170.